kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 45. Ayrım. Cemil de yakındı bir ara. Hele geceleri boş gibiymiş salonlar. Annem de geç vakitlere kalma deyip durdu. Yasak dakikalar pek kötü gitmemiş. Ne kadar çalıp çırptıklarını nereden bileceksin? İşletmecinin acımasına kalmış. Bir de yıkılan yazıhanenin filmi ise işin bu ekonomik yanı düzelmeden demek ülkede böyle. Söyledin mi de solcu oluyorsun. Solcu, kolcusu var mı bunun? Ortada bir şey var işte. Biraz dolaştı sokaklarda. Öğlendi, piknikte yedi. Tanıdığı birkaç işletmeciye daha uğradı. Hep aynı şeyler, aynı ağızlar. Canı sıkılmıştı iyiden iyiye. Bir telefon mu etsem? Sığiye'den Kızılay'a doğru yürürken karşısına çıkan PTT yazısıyla anımsamış gibiydi. Rehberde numaraya bakıp Bulvar Palas'ı çevirdi. Narin Ceylan'ın adını verdi. Hemen bağladılar. İkinci çalışta açıldı telefon. Buyurun. Kalın, kaba bir erkek sesiydi. Kapatmak ağırına gitmişti. Narin Ceylan'ı istemiştim. Kim arıyor? Duraladı bir. Refik Tuna'dan. Adam da duraladı. Bir dakika Refik Bey, dedi sonra daha aşağıdan bir sesle. Bir sessizlik, telefonun ağzını eliyle mi kapadı herif nedir? Uzandı da biraz sonra açıldı telefon. Kusura bakmayın Refik Bey, dedi aynı aşağıdan ses. Narin Hanım banyodaymış. Telefonunuzu alalım, o arasın sizi. Kızgınlıkla kapadı, kapayacaktı Refik, tuttu kendini. Bir dakika, dedi o da. Küçük defterini çıkarıp annesinin telefonunu verdi, kapattı. Yanlış yaptım. Ben ararım deyip kapatmaktı en iyisi. Niye? Aramasa karı. Aramazsa aramaz. Küçük mü düşeceğim? Daha da artmıştı sıkıntısı. Tiyatrolar da başlamadı daha. Başlasa çok gidersin de. Oynanan bir oyunu bir yerden çakılıp seyretmeye alışmamıştı bir türlü. İstediğim köşeden bakmak varken. Kitapçılar çarşısına indi. Vitrinleri dolaştı, bazı kitapçılara girip uzun uzun baktı. Bir iki kitap aldı. O günlerde övülen öykülerdi biri. Eve gidip şunu okuyayım. Ne çok kitabı var Şemi Bey'in. Zavallı adam. Kızılay'a yukarı yürürken pastaneye takıldı. Çay vardır burada. Girdi, çay söyledi, pasta getirtti. Genç çiftler vardı masalarda tek tük. Kitapları açıp karıştırdı şöyle bir. Öykülerden birine başlayınca alamadı kendini. Çok tatlı anlatılmış. Güneydoğu Anadolu'nun bitmek bilmez dertleri. Tam filmlik. İkincisine geçti. Demlikteki artık iyice soğuyan son çayı bardağa boşaltırken dördüncü öyküyü de bitirmişti. Saatte kalktı. Öykülerin anlattığı olaylar içini burkuyordu. Kadınlar köle. Ya dövülüyor ya öldürülüyor. Erkekler ne bok? Onlar da köle. Annem ne diyor? Her şey o kadar başka ki kadınlar için. Erkekler için başka değil mi? Hele o yörelerde her şey başka demek. Bazı uyduruyorlar gibi geliyor. Bu kadar kötü olabilir mi? Böylesi ağır koşullarda niye yaşıyor insanlar? Ne yapacaklar yani? Yaşayıp gidiyorlar işte. Biz daha mı iyiyiz Amerika'da, Avrupa'da yaşayanlara baktın mı? Orada da ne rezillikler var. Böyle bu dünya. Herkesin payına bir şey düşmüş. O kadar da değil. İnsanlar daha akıllı olup bazı şeyleri düzeltseler. Solcular da bunu istiyor. Yanlış mı? Karanlık basmıştı eve geldiğinde. Dolmuştan inince pencerelere baktı. Işık vardı. Onlar da gelmiş. Kapıyı mutlu bir yüzle açtı annesi. Kucaklayıp öperken. Gelebildin şükür, dedi. İki kez Narin Ceylan aradı seni. Aradı demek. Narin Ceylan'la konuşmaktan onur kazanmış gibiydi Mefaret Hanım. Annesi misiniz? Demiş. Yakınlık gösterip epey uzun konuşmuş. Çok candan kızmış. Hemen ara sende, diyordu Mefaret Hanım. Numara orada. Yemek hazır. Konuklar da var. Salondaki yemek masasında Şemi Bey'le birlikte oturmuş kadınlı erkekli birileri vardı. Refik başıyla selamladı geçerken. Şemi Bey'e de geçmiş olsun deyip telefona gitti. Hepsi susmuş, telefonu dinliyor gibiydiler. Çevirdi numaraları. Narin Ceylan Hanım şimdi çıkmışlar. Adını verdi Refik. Gelince bildirsinler diye. Tuvalete geçti hemen. Yıkanıp masaya döndüğünde konuklarla tanıştırdı annesi. Bir karı koca, bir yaşlıca kadın, bir de genç adam. adlarını tutamamıştı. Çiftin erkeği maliye profesörü filan. Şemin'in sınıf arkadaşıymış. Öteki adamın avukat olduğunu konuşmalardan çıkardı. Ailenin yakın çevresinden bunlar. Masa başındaki Şemi Bey'in sağına almışlardı Refik'i. Hastanedeki umutsuz görünümden kurtulmuş gibiydi Şemi Bey. Giysilerden, oradaki havadandı demek. Gülüyor, masadakilere özellikle profesör arkadaşına takılıyor, sağlığı konusunda iyimserlik dağıtmanın uğraşını sürdürüyordu. Bu akşam için geçen haftadan sözleşmişler. İyi de olmuş diyordu Şemi Bey. Hem doktorun elinden erken kurtulmuş hem de Mefaret Hanım'a mutfakta çok yorulmaması için hastane nedeni çıkmış. Şemi Bey'den başka herkes rakı içiyordu. Yiyeceklerin çoğu dışarıdan alınmış mezelik şeylerdi. Ak soslu bir tavukla daha ılıkça nefis bir barbunya plakiye annesinin ne vakit pişirip kotardığını herkes gibi Refik de şaşmıştı. Mefaret Hanım mutluluk gösterisinde bir gülümsemeyle susuyor, bu sözlerin uzamadan geçip gitmesi, ilginin apaçık bir övünmeyle baktığı oğluna dönmesi için sabırla bekliyordu sanki. Şemi Bey anlamış gibi Refik'e döndü. ''Mefaret söyledi mi?'' dedi. ''Sizin filmi göremedik bir türlü, yasak dakikaları. Biz Anamur'a gittikti. Geldik ki oynayıp bitmiş. Mefaret de çok üzüldü, ben de.'' Sinema odaktı artık. Yerli sinema. Oyuncusundan yapımına her şeyi soruyorlar. Refik'in anlattıklarını artan bir ilgiyle dinliyorlardı. Genç avukat Şahin Doğu'ya tutkundu. Hanımlar Narin Ceylan diyorlardı. Yemeğe çağırsana dedi annesi. Yakından görsek biz de. Çok kanım kaynadı. Güldü Refik. Söyleyeyim dedi. Fazıl'ın kanı kaynıyordu değil mi Fazıl? Şemi Bey'in profesöre takılması herkesin başta Fazıl Bey'in kahkahalarına neden olmuştu. Sululuğa varmadan sinemaya döndü gene. Toplumsal içerikli filmlerden söz etti avukat Bahri Bey. De Sica'nın, Rosellini'nin, Germi'nin birkaç filmini görmüştü Paris'te. Söz sansüre geldi, ülkenin durumuna geçildi. Herkes kararmıştı birden. Çöken sessizliği aşmak ister gibi. Kötümser olmak yanlış belki, dedi Fazıl Bey. Neye varacağını kestirmek de kolay değil. İç savaş körükleniyor. Tanımadığı bazı adlardan söz ettiler profesörler filan. Evlerinden başka yerlerde kalıyorlarmış, değişik yerlerde, vurulacaklar diye. Öldürülenlerden söz ettiler, çoğunu tanıyorlardı. Bakanlıklarda, devlet dairelerinde dişe diş, göze göz bir köşe kapmacı oynanıyordu. Çoğu yerlere aşırı sağın adamları yerleştirilmişti. Temelden bir silkeleme olmadıkça bu çıkmazdan kurtulmak kolay değil. Nasıl olacaktı o da? Yoksulluk yaygınlaşıyordu. Bir toprak reformu yapmadılar diyordu Şemi Bey. Konuşmalar uzayıp gittikçe iyiden iyiye şaşırmaya başlamıştı Refik. Bu konuşmaları yapanlar, çevresindekiler solcular değil, Ankara'nın saygın kişileriydi. Hocası, yöneticisi filan. Adını ettikleri yakınları da öyle. Gündüz abi, Fuat, Emine, bizim Serdar olsalar burada hemen kaynaşı verecekler. Şemi Bey'le de. Annem bile benden yakın onlara. Ben de uzak değilim aslında da. Demek bu tür düşünmek yaygın. En baştaki kişiler bile. Emine haklı. Daha öğreneceğim çok şey var benim. Okumam gerek. Okumakla da olmuyor. Yalnız kitaptan değil, birbirinden öğreniyor insanlar. Çevren olacak. Kimden ne öğreneceksin bizim piyasada? Tamam, biraz da biz kaçtık. Geç olmuştu. Kalkma sözleri ediliyordu ki telefon sesiyle herkes duraladı. Mefaret Hanım sevinerek koşup açtı hemen. ''Burada efendim.'' dedi. ''Bir dakika. İyi geceler Narin Hanım.'' Herkesin gözü kulağı üstündeyken Narin'le telefon konuşması yapmaktan böylesi sıkılacağını düşünemezdi. Sesinin titrek çıkacağından korktu. ''Merhaba.'' dedi yavaşça. ''Merhaba Refikciğim. Önce bağışla. Gündüz o ayıların yanında konuşmak istemedim seninle. Banyoda dedirttim. Alınmadın değil mi?'' Güldü Refik. Sevinmişti de. ''Yok canım.'' dedi. ''Anladım. Hadi atla gel.'' Gecenin sessizliğinde sesi çan çan ötüyor, telefondan odaya taşıyordu. Sırtından terler gibi oldu, duraladı. ''Bakalım.'' dedi kekeler gibi. ''Sen daha burada mısın?'' ''Hastayım.'' deyip kalmış o. Mahmutlar arabayla gitmişler. Sabah ilk uçakta yer ayırtmışlar ona da. Yarın İstanbul'da iş koyacaklarmış. Peki, ben arayacağım seni. Bu çekingen sözlerle aymış gibiydi Narin. Yanında birileri mi var? Annemlerde kalıyorum, evet. Sanki bilmiyor annemlerde olduğumu. Ne saçma. Bir duraladı kız da. Bozulmuş muydu? Ver annenden ben izin alayım istersen, dedi alaylı bir sesle. Bir kahkaha attı, kızarak gülümsedi Refik. Tamam, dedi yavaşça. Sağ ol aradığın için. Görüşeceğiz. İyi geceler. Bekliyorum ha. Yavaşça kapattı telefonu, masaya dönerken annesine baktı. Yarın sabah ilk uçakla gidiyormuş, dedi. Yemeğe çağıramadım. Siz İstanbul'a gelince artık. Bu yarı şaka sözler Mefaret Hanım'ın biraz önceki telefon konuşmasını konuklarıyla birlikte dinlerken oğluyla duyduğu övünmeli mutluluğu artırmış gibiydi. Bir anlık sessizlikten yararlanan yaşlı hanım Narin Ceylan'ı sordu. Nasıl biriydi? Yani okuyan, mokuyan, kültürlü filan. Şaşaladı Refik. Gerçekten de ne demeliydi? Güldü. Bildiğim Texas, Pecos, Bill filan okur, dedi. Hep birden kahkahalarla gülmeye başladılar. Fazıl Bey'in davranmasıyla kalkarlarken avukat, ''Hoca hanıma gönderin onu da, biraz bir şeyler öğrensin.'' dedi. Yaşlı hanım da emekli edebiyat öğretmeniymiş, duygulu bir gülümsemeyle. ''Öğreneceğini öğrenmiş o.'' diyordu hoca hanım. ''Benim öğretebileceğim bir şey yok.'' Konukları yolcu ettikten sonra masayı temizlemekte yardımcı oldu annesine. Şemi Bey tuvalete girip kalmıştı. ''Ne kötü şey bu prostat. Yaşlı bir Rum vardı. Stüdyoda montajcı. Yıllarca çekti adam, sonra öldü. Masayı toparlayıp da annesi koltuğa şöyle bir çökünce, karşısında dikili kaldı Refik. ''Benim çıkmam gerek anneciğim,'' dedi, biraz da çekingen bir sesle. ''Arkadaşlara söz vermiştim de, bu yalana ne gerek vardı?'' Anlayışlı bir gülümsemeyle bakıyordu annesi, kalktı. ''Anahtarın var,'' dedi. Gelip öptü Refik'i, ''Sağ olun.'' Çıkıyordu ki döndü gene. ''Gelmezsen merak etmeyin,'' dedi. ''Bakarsınız.'' Tamamlamasına kalmadan Şemi Bey geldi. ''Ne o, gidiyor musunuz?'' dedi. Mefaret Hanım karıştı hemen. ''Arkadaşlarıyla sözleşmişler.'' ''Bir oturup konuşamadık,'' dedi Şemi Bey. ''Yarın öğlende mülkiyelilerde yemek yiyeceğiz. Siz de gelin isterseniz.'' ''Olur,'' dedi Refik. ''Gelmeye çalışırım. Oradan da otobüse giderim.'' Annesi karşı çıktı birden. Ne otobüsüydü? Daha birkaç gün kalsındı gelmişken. İşleri olduğundan söz etti Refik. Bari yarın gece birlikte olsunlardı hiç değilse. Ertesi sabah uçakla giderdi. Uçak da pahalı bir şey diyemedi annesine. Bakalım filan diye ayrılıyordu ki. Tamam, dedi Mefaret Hanım. Uçak biletini yarın ben ayırtırım. Bizim Nazan var orada. Taksi durağı köşede hemen. Oradan bin. Gecenin bu vakti. Allah korusun. Otele geldiğinde Narin de artık uyuyacakmış neredeyse. Asansörde kata çıkıp da yol halısının uzayıp gittiği bomboş koridora girince ikircikli kalmıştı önce. Koşturarak gel, sonra geri dön. Allah seni kahretsin Emine diye. Numara karşı odaydı hemen. Kapıyı vurdu, haldaki ayak tıpırtılarından sonra anahtar döndü kilitte. Bir gecelikle yarı çıplak Narin karşısındaydı. ''Uyuyordum neredeyse,'' dedi. ''Annenden izin alabildin mi?'' Kapıyı kapatırken, ''Sen olduğun için izin verdi,'' dedi Refik. ''Kanı pek kaynamış sana.'' Narin çekinmiş, alaylı gülerek bakıyordu uzaktan. ''Hımm,'' dedi. ''Ben de pek sevdim kaynanamı.'' Sonra birden atılıp sarıldı Refik'in boynuna. Bu deli dolu karı, kapının anahtarını gene trik diye çevirdikten sonra ıssız odada verebileceğinin tümünü döke saça verdi bu deli dolu karı. Daha bir şeyler verme çabasındaydı da nesi kalmıştı ki? ''Niye kendine film yapmıyorsun?'' dedi. Sırtüstü uzandığı yataktaydı Refik. ''Emine de öyle diyor.'' ''Öyle demiyor. Hep birlikte yapmalıyız.'' diyor. O Emine. ''Ben oynarım.'' dedi Narin. Sevinemiyordu. ''Sağ ol.'' dedi yavaşça. Kalkıp bir sigara yaktı Narin. Aynanın önündeki pufa oturup bir iki soluk çekti dalgın gibi. ''Bu Mahmut ayısı kapatıyor evin taksitlerini,'' dedi. Saffet Bey ile onun da çok şey yitirdiğini herkes gibi Refik de biliyor. Sokakta kalacağız neredeyse. Sigarayı sinirli bastırıp kalktı, pencereye yürüdü, sessiz dışarılara daldı bir süre. Ağır ağır söylendi. Ev yok, bark yok, çocuk yok, koca yok, para da yok. Terzilere de bir sürü borcum var. Kimse inanmaz. Döndü. Burada kal bu gece, dedi. Ses çıkarmadı Refik. Gitmeyi düşünmemişti ki. Aşağıda bir şey sordular mı? Birileri giriyordu. Birlikte sandılar beni. Gelip yatağın kıyısına ilişti. Seşin filmi önerdiler bana da, dedi, biliyor musun? Ama ne para. Kovdum puştu. Gebertmek geldi içimden. İyice orospuluk yapacağız artık. Gazinocular da geliyor ikide bir. Benim aklım fikrim sinema. Öyle korkuyorum ki. Gözlerinde yaşlar birikti. Başını çevirdi hemen. Sinirli kalktı. Banyoya yürürken sövgüler mırıldanıyordu. Dönüşte. Uyuyalım hadi, dedi. Çok yorgunum. Yandaki yatakta dönüp durdu saatler saati. Refik de uyuyamıyordu. Işırken dalmıştık ki zil sesiyle fırladılar. Uçak içinmiş. Gitmeyeceğini söyledi Narin. Hastaydı. 12'den sonraki uçağı ayırtsınlardı. Telefonda daha bir şeyler diyorlardı ki dinlemeden kapattı. Daha sonraki saatlerde bir iki kez kapının yavaşça vurulmasını da duymamış gibiydiler. Refik otelden çıktığında 11'i geçiyordu. Biraz sonra da Narin ayrılacaktı. Kollarını dolayıp uzun uzun öptü Refik'i. Bizim ayılarla bir şey olmaz biliyorsun, dedi. İstanbul'da ara beni. Her şey öyle karışık ki ben de bilmiyorum ne bok yiyeceğimi. Bulvarda Kızılay'a doğru yürürken içindeki bir ateş sönüp kül olmuş gibiydi. Kara taşlarda kalan. İleride Güven Park'a gri bir kanepeye oturdu. Şu anda benim yerimde olmak isteyen ne çok kişi vardır ülkede. Oysa benim yerimde bu. Niye her şey bir bulanık, bir çentik çentik böyle? Güven, diyor Anıt. Çalış, güven. Kime? Hadi çalış. Bu isli yürekle. Kalkıp mülkiyelilerin bahçesine vardığında yukarıdaki masadan sevinçle el eden annesini görünce buraya niye geldiğini anımsamış gibi oldu. Kalabalıktılar masada. Kadınla erkekli birbirlerine tanıştırıldılar. Bir müsteşar, bir gazeteci, bir üniversite profesörü, bir yazar, bir bayan ressam, profesörün bir bakanlıkta çalışan yaşlıca kızı, yanına oturduğu annesi adlarından yineleyerek fısıldamıştı bunları. Bir kısmı okuldan, yakın arkadaş çevresiymiş Şemi Bey'in. Gazeteci dostları İstanbul'dan geldi diye toplanmışlar. Ara sıra burada bir araya gelir, söyleşirlermiş. Hemen karşılarındaki yaşlıca kızdan başkası pek ilgi göstermemişti Refik'e. Sinemayı pek seviyormuş yaşlıca kız. Bir iki sözden sonra o da pek uzatmadan masada sürüp giden konuşmaya döndü. Güneydoğu'daki Toprak Reformu adlı uygulamadaki oyunları konuşuyorlardı. Birden ilgilendi Refik. Şaşırdı da gazetecinin, profesörün, bir süre dinledikten sonra söze katılan müsteşarın söyledikleri bir konuşmada Gündüz abiden duyduklarının neredeyse aynıydı. Bunlar da mı? Açık açık söylüyorlar işte. Bu aldatmaca solculukla bir yere varılamaz diyor profesör. Gazeteci de ona katıldı, ressam da. Müsteşar dinliyor birasını yudumlayarak. Şemi Bey, katılıyorum size ama, dedi. Sözünü tamamlayamadan profesör kesti hemen. Sen bize katılamazsın Şemi, dedi. Muz ağasısın sen. O kadar dönüm toprağım olsa belki ben de katılmam. Gülüşmeye başladılar. Şemi Bey de gülüyordu hiçbir alınganlık göstermeden. Biliyorsunuz, dedi. Ben de her konuda ılımlıktan yanayım. Toplumculukta da. Gazeteci takıldı bu kez de. Muz ağası ılımlı sosyalist. Gene gülüştüler. Yemekler gelmişti. Konuşmalar kısa yemek süresince de yemekten sonraki uzun söyleşide de ağırbaşlılığını yitirmeden ara sıra bu tür takılmalarla saatler saati sürüp gitti. 45. ayrımın sonu. Sayfa 453. Devamı 46. sayfada.